Ayrım 16. Hekim İbrahim Bey kuleye girdiğinde bir yatakta inleyerek yatan şövalyeyi gördü. Üzerindeki battaniyeyi çekip aldıktan sonra kurşun yarasının karnının sol tarafında olduğunu fark etti. Yatan şövalyenin üstüne bembeyaz ipek bir gömlek olduğunu görünce hekimin ağzından şu sözler döküldü. Vay kerata vay! Kafir ama anlaşılan annesi onu Kadir gecesi doğurmuş. İbrahim Bey yanındaki çırağına dönerek bak dedi. Tüfek kurşunu neyse ama piştov kurşunu ipeği delemez. Kurşun ipek kumaşla birlikte gövdenin içine girer. Gövdede bir ipek torbanın içindeymiş gibi kalır. Adamın bu kadar ağlayıp bağırmasına aslında hiç gerek yoktu. Kurşunu kendisi de çıkarabilirdi. Bak şimdi. İbrahim Bey gömleğin yara üzerindeki kısmını tutup çekti ve kurşun sanki bir torba içindeymiş gibi kolayca çıkıverdi. İpek gömlekte hiçbir delik yoktu. Şövalye inlemeyi kesmişti ama şimdi de ağlıyordu. İbrahim Bey ona ağlamayı kes artık dedi. Bak ipek gömleğin delinmemiş, tekrar giyebilirsin. Kan lekesini çıkarmak için bir gece küllü suda bırak. Ertesi günü de Girit sabunuyla yıkarsın. Leke meke kalmaz. Sil gözünün yaşını. Yarası tımar edilip sarıldıktan sonra şövalyenin yüzüne bir ferahlık gelmişti. Kekeliğe kekeliğe, ölüme terk etmedikleri için onlara minnet borçlu olduğunu söyledi. Anlattığına göre göklere hiç bu kadar yakın olmamıştı. Eski ve yeni ahiti ezbere biliyordu bilmesine ama geceden bu yana yaşadıklarından, yani kâfir bildiği insanlardan gördüğü iyilikten sonra İslam dinini de doğrusu pek merak eder olmuştu. Elini sancıyan yarasına bastırırken çok fazla olmasa da sonuçta acı çekiyordu. Fakat dediğine bakılırsa bu acı nasıl söylemeli, belki de bir rahmet, hatta daha da ötesi bir vahiy bile olabilirdi. Evet, şövalye kendi dinini sorgulayıp dünyaya başka bir gözle bakmaya hazır olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Bunun için İbrahim Bey'den İslam dininin esaslarını öğrenmek için yanıp tutuşmaktaydı. Ayrıca bir de Kur'an istiyor, şimdi esir düştüğü bu askerleri hem cesur hem de ahlaklı yapan sureleri ve ayetleri mümkünse okumak için can atıyordu. Kısacası şövalye gerçeğin ta kendisini talep etmekteydi. Böyle bir talep karşısında elbette akan sular dururdu. Ayrıca şövalyenin ufacık bir ricası daha vardı. Görünüşe bakılırsa acıyla kıvranan bu adam, vasiyetname yazmak için kağıt kalem verilmesini de istirham etmekteydi. Ahmat'ın hekimi İbrahim Bey fazla düşünmeden derhal yamağı Habil'i çağırdı ve ona musaf, kağıt ve divit getirmesini buyurdu. Ayrıca eğer sevaba girmek istiyorsa şövalyenin başında azıcık durup telkinle adamı hidayete erdirmesinin fena olmayacağını da belirtti. Az sonra elinde musafla Habil içeri girdi. 17-18 yaşlarındaki bu delikanlı namazında niyazında biriydi. Anlattıkları doğruysa ölüme ve gerçeğe çok yaklaştığına inanan şövalyenin talebi bu toy delikanlıyı sevince boğmuştu. Cennetlik olmak için hayatı boyunca bütün yollara başvurmuş olan Yamak, eğer başarırsa cennete kendisiyle birlikte şövalyenin de girebileceğini düşünüyordu. Yüzüne bir gülümsemedir yayılmıştı. İbrahim Bey kuleden çıkarken Habil yatakta serilmiş yatan şövalyenin yanına gidip tabureye oturdu. Torbayı açıp kamış kalemini ve birkaç parça aharlı bir kağıdı çıkarıp sehpanın üstüne koydu. Ardından Kur'an'ı eline aldıktan sonra öpüp alnına götürdü. Şövalye, o içinde her şeyin yazılı olduğu kitabı, yani gerçeğin ta kendisini bir görmek istedi. Bunun üzerine Habil, Musaf'ı şövalyeye verdi. Kitabı eline alan adam, Musaf'ta yazılı gerçeği daha önce ruhunun karanlığı nedeniyle göremediğini söyledi. Ama şimdi de etraf karanlık olduğu için göremiyor, bir mum ya da kandil rica ediyordu. Habil gülümseyerek dışarı çıktı. Az sonra geldiğinde elinde alevi titreyen bir mum vardı. Mumu sehpanın üstüne yerleştirdi. Şövalye ışığın altında kitabı karıştırmaya başlamıştı. Neden sonra duraksadı ve Kur'an'ı Habil'e uzatarak şunları söyledi. Bu sayfada ne yazıldığını merak ediyorum. Çünkü satırların altı çizilmiş. Habil kitabı aldı ve sözü edilen satırları okudu. Ve minen nasi men yekûlü âmennâ billâhi ve bil yevmil âhiri ve mahüm bi müminin. Şövalye bu ayetin ne anlama geldiğini sordu. Habil tercüme etmek için kitaba eğilince, adam sehpanın üzerindeki kamış kalemi almıştı. Habil satırları şöyle tercüme etti. İnsanlardan öyleleri vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Habil sözünü yeni bitirmişti ki, sivri uçlu kamış kalem boğazına saplanır saplanmaz, şah damarından ta tavana kadar kan fışkırdı. Yerinden doğrulan şövalye kalemi attıktan sonra, yatağındaki çarşaftan bir parça koparıp, ucunu mumun alevinde tutuşturdu. Pamuklu bez parçası bir fitil gibi yanarken, şövalye haberleşme topunun bulunduğu üst kata giden taş merdiveni, duvara tutuna tutuna tırmandı. Nefes nefese kalmıştı. Yarasından kan sızıyordu. Belki de denizden gelebilecek bir tehlikeye karşı haberleşme topu dolu bırakılmıştı. Falya tavasında yemleme barutu bile vardı. Ahmet iki gomine kadar ötede denizdeydi. Ama şövalyenin topu gemiye dirise edecek takati yoktu. En azından gürültüyü diğer kulelerin duyması için elindeki pamuklu kumaştan ibaret fitili tam falyaya gömüyordu ki piştovunu kendisine doğrultan yeniçerinin sesini duydu. Dur! Başka yeteneği olmadığından şövalye bir kahraman olmayı hep istemişti. O sırada Ahmet'ten Filika ile kıyıya gelen Abuzer Reis, Kırbaç Süleyman'ı burnun tepesinde kolomborne topunun yanında bulmuştu. Elini göğsüne götürüp selam verdikten sonra, "Bordada açılan deliğin tamiri şimdi bitti," dedi. Poyraz tarafından esen rüzgar da kesildi. Hafif hafif lodos başladı. Ahmet doğruldu. Kıç tarafı kurtuldu ama omurga baş taraftan dibe değiyor. Manevra yapmak için rüzgarın biraz daha şiddetlenmesini ve suyun yükselmesini beklememiz lazım. Ayrıca, güm! Kulakları sağır eden top sesi dağlarda, tepelerde, vadilerde yankılandı. Ardından kulede gecikmiş bir piştovun sesi işitildi. Pat! Süleyman'la piştovunu çeken Abuzer Reis tepeden aşağı kuleye doğru koştular. Kulenin zemininde İbrahim Bey'e ayvazlık yapan delikanlının cesediyle karşılaştılar. Sadece duvarlara değil, tavana bile kan sıçramıştı. Şövalyenin yatağı boştu. Merdivenleri tırmanıp topun bulunduğu kata çıktılar. İçeride yoğun bir barut dumanı vardı. Şövalyenin cesedi yerdeydi. Kuleden sorumlu olan yeniçeri ise korkmamış, sadece öfkelenmişti. Piştovunu doldururken yerdeki cesede bakıp şöyle dedi. Ah, keşke iki canı olsaydı da onu bir kez daha öldürseydim. Abuzer Reis'in uzun ve ağarmış kaşlarının altındaki yeşil gözleri telaş ve öfkeden büyümüştü. Bu deniz kurdu, bu havada top sesi en az 5 mil uzaktan duyulmuştur dedi. Gün doğusundaki gözetleme kulesiyle batıdaki bataryaları buradan 1-1,5 mil kadar uzaklıkta. Atlarını tırıs koştursalar bile her iki taraftan da buraya en geç çeyrek saat içinde geleceklerdir. Hele hele batıdaki bataryanın önünde devriye gemileri varsa, dileyelim ki yoktur, en geç 2 saat sonra burada olur. Ahmet'i bu haliyle batırmak için 2 direkli bir brik bile yeter. Sonra bizi teslim olmaya zorlarlar. Ama teslim olmaktansa ölürüm daha iyi. Abuzer Reis 1-2 yutkunduktan sonra, ''Efendim, bana kalırsa yeniçerileri tepelerde mevzilendirelim.'' dedi. ''Kalan azıcık zamanımızda gemiden getirebileceğimiz kadar top getirelim ve postu pahalıya satalım. Barut kuyruğu da hazırlayıp Ahmet'i son anda havaya uçururuz. Bizler ölürüz ama bu sayede onlardan da çok kişi ölür.'' ''Henüz hayır.'' dedi Kırbaç Süleyman. ''Topun yanlışlıkla ateşlendiğine daha çok ihtimal vereceklerdir.'' İlerideki gözetleme kulesinde bir Senjan şövalyesi varsa, buraya en fazla 2 ya da 3 yaya asker yollayacaktır. Bu kibirli şövalyeler, tıpkı o süslü ve kakmalı silahları gibi atlarını da kimseye vermezler. Alt tarafı bir top sesi için, atlarına binip buraya bizzat gelmeyi de gururlarına yediremezler. Şu durumda keşif için gönderilecek askerlerin buraya kadar gelip bizi gördükten sonra geri dönmeleri en az 3 saati alır. Bu durumda karaya top çıkarmamıza gerek yok. Çünkü bu süre zarfında suyun biraz daha yükselmesini bekleyip Ahmet'i yüzdürmeyi deneyeceğiz. Abu Zer Reis, efendim, senin yerinde ben olsam burada savaşıp ölmeye karar verirdim dedi. Sen cesurca bir karar vermiş değilsin. Süleyman sinirlenerek, değil benim yerimde olmak, sen bu kafanla burada kendi yerinde bile olamazdın dedi. Çünkü en az 40 yıl önce ölmüş olurdun. Burada canını vermek istemenin nedeni, esir düşüp işkence görmekten, forsa olup kırbaç altında inlemekten korkman. Bana cesur numarası yapma, çünkü ödüm patlıyor, haddini bil. Başını öne eğdikten sonra seyir zabiti bir şey söyleyecek oldu ama Süleyman Reis adamın sözünü keserek çadırı toplat dedi. Kuledeki o ağır topu alamayız. Söyle adamlara falyasını çivileyip kullanılmaz hale getirsinler. Kulede 10-15 fıçı barut var. Taştan yapıldığı için orayı havaya uçuramayız. Ama bu barut fıçılarını filikalarla Ahmet'e yüklesinler. Perdahlı barut işimize yarayacaktır. Kuyudan temiz içme suyu alınsın. Kuledeki erzakı da gemiye yükleyin. Tepedeki kolomborne topumuz ben emir verene kadar mevziinde kalsın. Topun başında 15 kadar tüfekli yeniçeri de bırakın. Ahmet'e gidip gelen filikaları koruyacaklar ve benimle birlikte en son onlar gemiye gidecek. Dediğimi yap. Ne var ki tam bu sırada kıyıdaki filikaların başında bekleyen bir marinel bağırdı. Avara edilecek. Kırbaç Süleyman ta uzaktaki marinele Bredal taban diye bağırdı. Ben varken burada emir vermek sana mı düşer? Eceline mi susadın yoksa kırbacımın tadını mı özledin? İhtiyar marinel haşa reisim dedi. Emir vermek benim ne haddime? Ama bak Ahmet'in pruva direğine az önce mavi bayrak hisa ettiler. Bu işaret bir an önce gemiye dönmemiz anlamına gelmiyor mu? Gerçekten de Ahmet'in direğinde mavi bayrak dalgalanıyordu. Bu işaret kıyıdan bir an önce gemiye dönmeleri gerektiği anlamına gelmekteydi. Süleyman Reis, benden habersiz hangi deyyus çekti bu bayrağı diye söylendiği anda Ahmet'in kıç güvertesinin sancak tarafında kızıl cübbeli, kara mintanlı, bembeyaz çehreli birini, yani kaybolduğuna inandığı kaptan efendimizi seçti. O güne ve o ana kadar Diyavol Paşa hazretlerini kamerasında bilen mürettebat, bu şahsın gemide birdenbire nasıl peyda olduğuna elbette ki şaşmayacaktı. Her emrine tartışmasız uyacağına dair Süleyman'ın söz verdiği bu kaptan, tıpkı bir kibir anıtı gibi güvertede kollarını kavuşturmuş, emrinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyordu. Eyyam görmüş birçok savaşçı gibi Süleyman Reis de fazla kafa yormadan derhal bir karar vererek emirlerini değiştirdi. Kuledeki barutu taşımaya vaktimiz yok. Yere tabaka halinde serpip ateşleyin. Sakın patlatmayın. İkinci bir patlama istemiyorum. Tepedeki kolombornenin de falyasını çivileyin. Tepedekiler aşağı insin. Artık gidiyoruz. Ahmet'in en iyi nişancısı olan Sakal'ın, daha geçen gece kuledeki nöbetçileri teker teker hakladığı tepede mevzilenen yeniçeriler ve top mürettebatı koşarak aşağı inmeye başladılar. Terk edilen topun falyasını çivilemek için tepede bir tek topçu çavuşu kalmıştı. Çavuş namlusundan fırlayan güllelerle o Venedik kalyonunun dümenini kıran kabus adlı topundan ayrılmak zorunda kaldığı için ha ağladı ha ağlayacaktı. Dökme tunçtan yapılma kolombornesine son kez sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Boynuna astığı bir sırıma bağlı çiviyi çözüp aldı ve falyaya yerleştirdi. Ardından çiviye taşla vurup falya deliğini tıkadı. Top artık ölüydü. Bu haliyle hiç ateş edemeyecek, cenk esnasında dokunulduğu vakit mürettebatın elini yakacak kadar hiç ısınamayacak ve bir ölü gibi daima soğuk kalacaktı. Filikalara dolup Ahmet'e doğru kürek çeken 20 kadar adama el sallayan o sadık uşak sayılmazsa sahil bomboştu. Çukur güverteden sarkıtılan merdivenden yukarı çıktıktan sonra öfkeli bir sesle Süleyman kaptan efendimize ''Efendi, emrin gereği çadırla değerli bir kolomborneyi kıyıda bırakmak zorunda kaldık.'' dedi. Oysa daha vaktimiz vardı. Bu kadar acele etmeye mecbur değildik. Hem sana bir şey soracağım. Bunca zamandır nerede? Süleyman'ın sözünü kestikten sonra Diyavol Paşa Hazretleri, emir emirdir dedi. Benim işim düşünmek, senin işin de yapmak. Hepsi bu kadar. Şimdiki emrimse itiraz etmeden yerine getirilecek. İyice dinle. Önce denize yük pasa edeceğiz. Barut, gülle, erzak ve bir yedek demir dışında Pruva tarafındaki ambarda ne varsa denize atacağız. Boşalan gemi hafifleyecektir. Ardından demiri Filika'ya alıp bir gomina ötede denize funda edeceksiniz. Amat'ın omurgasının baş tarafı hala dibe değiyor. Size söylediğim yerde demiri funda ettiğinizde gemiyi bucurgatla sığlıktan çekeceğiz. Böylece kurtulmuş olacağız. Süleyman, deniz yeterince yükselmeseydi zaten ben de bunu yapacaktım dedi. Ama bu gemide garip şeyler dönüyor sanki. Bunca zamandır neredeydin? Bütün gemiyi aradık ve seni bulamadık. Denize düştüğüne hükmettik. Bu durumu mürettebattan da gizledik. Neredeydin ey Diyavol Paşa? Kaptan Efendimiz küçük kara gözleriyle Süleyman'a baktı ve gülümsedi. Anlaşılan sen fazla yorulmuşsun dedi. Tayfalarla birlikte başka sarada olacak değildim ya, elbette ki kameramdaydım. Ağzından çıkan bu garip sözler herhalde bitkinliğin ve bir sinir buhranının eseri. Dilerim ki kendini çabuk toplarsın. Aşırı zihin yorgunluğuna maruz kalan bir koca reis, zayıf sinirleriyle koskoca bir gemiyi batırabilir. Hekime bir görün. Eğer bu durum sürerse senin yerine Abuzer reisi geçirmek zorunda kalırım. Süleyman, ama kameranda değildin dedi. Buna Abuzer reis de şahittir. İstersen ona da sor. Bu konuşmayı Abuzer reis de dinliyordu. Kaptan Efendimiz gülümseyerek çenesini gururla kaldırıp ellerini arkasında kavuşturmuş bu adama sordu. Sen aklı başında, zor koşullara ve aşırı yorgunluğa dayanıklı birisin ey Abuzer dedi. Ama Süleyman reis benim ne zamandır kameramda olmadığımı söylüyor. Sence bu doğru mu yoksa zor şartların sebep olduğu bir yorgunluk mu? Efendimizin delici bakışlarını üzerinde hisseden Abuzer reis gözlerini kırpıştırdı ve kollarını önünde kavuşturup kemküm edince Paşa Hazretleri yine sordu. Korkma sakın, gerçeği söyleyeceksin. Kameramda mıydım? Seyir zabiti bir an duraksayıp ellerini iki yana sarkıttı ve evet paşam diyebildi. Bir ara kameranızdaydınız sanki. Açık bir cevap istiyorum dedi Kaptan Efendimiz. Bu Süleyman Reis'in zihin sağlığı için önemli. Yoldaşına yardım et, ona gerçeği söyle. Biliyorum ki koca reis olmak zordur ve zahmetlidir. Sorumluluk ister. İşte sen de bu zorluktan ve sorumluluktan kaçıyor olabilirsin. İstiyorsun ki bu zahmetli işi Süleyman Reis yapsın. Ama hayal gören bir koca reis bu gemiye zarar verebilir. O yüzden gerçeği söyle de herkes duysun. Kameramda mıydım? Abuzer reis el pençe divan durdu ve yere bakıp kekeleyerek evet paşam diyebildi. Kameranızdaydınız. Bunları bana olan sadakatinden dolayı söylemiyorsun değil mi diye sordu Diyavol Paşa Hazretleri. Emin misin kamerada olduğumdan? Abuzer reis bu kez kararlılıkla Efendimizin gözlerinin içine baka baka evet dedi. Ne zaman yanınıza gelsem ya haritaları inceliyor ya da keman çalıyordunuz. Doğrusu bu. Kaptan Efendimiz bu kez Süleyman'a dönerek, bak gördün mü dedi. İyisi mi git ve biraz dinlen. Yoksa hayaller görmeye bile başlarsın bu gidişle. Seni çağırmadıkça sakın dışarı çıkma. Abuzer reis bu işi şimdilik halleder. Ama yarın seni zinde görmek istiyorum. Şimdi derhal yatağına. Nuh usta sana refakat etsin. Nuh! Nuh, buraya gel. Seyir güvertesinden koşar adım gelen Nuh usta, sanki bir hastaymış gibi koluna girer girmez, kırbaç Süleyman öfkeyle silkindi. Uyumaktan çok yalnız kalıp düşünmek niyetiyle zabitler kamarasına yöneldi. Bu sırada bir ses işitti. Şşt! Şşt! Seyir güvertesine çıkan merdivenin altından kendisine seslenen kişi, Kaptan Efendimizin kovduğu Ali Reis, yani denizcilerin taktığı yeni adıyla Gül Ali'ydi. Gül yağı sürdüğü sakalı yeni arkadaşları tarafından son teline varıncaya kadar yolunmuş, yediği dayaklardan her iki gözü de morarmış ve dudağı patlamıştı. Avucunun içinde bir oyun zarı vardı. Süleyman dönüp bakınca bu adamcağız gülümsedi. Çenesine indirilen yumruklardan ağzında kala kala 4-5 dişi kalmıştı. Hal böyle olunca ne söylediği pek anlaşılmıyordu ama toparlanacak olursa söyledikleri herhalde şunlara benzer sözlerdi. Al şu zarı da bir at. Bak hep 2-2-2-1 gelecek. Ne kadar atarsan at hep aynı olacak. Al da bir dene. Sonra üzerinde bir düşün. Kırbaç Süleyman'ın eline zarı tutuşturur tutuşturmaz Ali Reis kayboldu. Süleyman bir an bu zavallı adamın aklını kaçırdığını düşündü ve oyun zarını fırlatıp attı. Kıç güverteye çıkarken duraksadı ve geri dönüp yerdeki zara bir baktı. İki gelmişti. Eğilerek zarı yeniden alıp yerde yuvarlayınca aynı rakam tekrar geldi. Zar fil dişinden yapılmıştı. Süleyman bu değerli zarı alıp kuşağına sıkıştırdıktan sonra kameraya girdi. Yatmak üzere soyunmaya başladı. Kuşağını çözerken zar yere düştü. Gelen sayı 2'ydi. Belli ki zar cıvalıydı ve her atıldığında aynı rakam geliyordu. Bu oyuna sinirlenen Süleyman zarı alıp duvara fırlattıktan sonra yatağına uzandı. Eğer sabredip baksaydı Ali Reis'in söylediği gibi zarın bu kez 1 geldiğini görebilirdi.